Ayrım 32.
Gerçeği bensiz arasınlar. Evet, Doğar çok alaycı. Hipolit birdenbire heyecanlandı. Sonradan alay edeceği son derece iyi yaratıkları meydana getirmek niye? İşte dünyada en olgun varlık diye kabul edilen tek örneğe de, denizler kadar bütün insanlığın içinde boğulabileceği kadar kan dökülmesine neden olan sözler söyletti. Ne iyi oluyor da ölüyorum. Belki ben de korkunç bir yalan söylerdim. Doğa bu azizliği yapardı belki. Ben kimseyi baştan çıkarmadım. Ben insanların mutluluğu, gerçeğin bulunup yayılması için yaşamak istedim. Penceremden Meyer'in duvarına bakarken, yalnız bir çeyrek saat konuşarak herkesi inandırmayı düşündüm. Ama hayatımda yalnızca bir kez, o da bütün insanlarla değil, sizinle karşılaştım. Ne oldu? Hiç. Beni aşağı gördünüz, o kadar. Demek aptalım, gereksizim. Demek çekilmek zamanı geldi. Arkamda bir anı bile bırakmayı başaramadım. Ne bir ses, ne bir iz, ne yaptığım bir iş, ne yayınladığım bir düşünce. Alay etmeyin bu aptallığa. Unutun, her şeyi unutun. Rica ederim unutun, bu kadar zalim olmayın. Biliyor musunuz, eğer şu verem imdadıma yetişmese, kendi kendimi öldürecektim. Hipolit anlaşılan daha çok şeyler söylemek istiyordu ama bitiremedi. Kendini koltuğa attı, yüzünü elleriyle örterek çocuk gibi ağlamaya başladı. Ne yapalım şimdi diye bağırdı Lizaveta Prokofievna. Hipolit'in yanına atıldı, çocuğun başını elleriyle kavrayarak sımsıkı göğsüne bastırdı. Hipolit boğula boğula ağlıyordu. Hadi, hadi ağlama artık, yeter. İyi çocuksun, cahilliğin için Tanrı bağışlar seni. Hadi yeter, metin ol, kendin de utanırsın sonra. Hipolit başını doğrultmaya çalışarak, benim orada erkek ve kız kardeşlerim var. Çocuk onlar, küçük, zavallı, suçsuz. Öteki bozar onların ahlakını. Siz bir azizesiniz. Siz kendiniz çocuksunuz. Kurtarın onları. Zorla koparın onları ötekinden. O rezalet, kardeşlerime yardım edin. Yardım edin, yardımınızı esirgemeyin. Allah size daha çok verir. Allah aşkına, İsa aşkına. Lizaveta Prokofievna öfkeyle, söylesenize Ivan Fedorovich, ne yapalım? Lütfen şu azametli sessizliğinize bir son verin. Bir karara varmazsanız geceyi burada geçireceğim, haberiniz olsun. Yeteri kadar zulmettiniz bana, diye bağırdı. Heyecan ve öfkeyle kocasına çatan Lizaveta Prokofievna hemen yanıt istiyordu. Ama bu gibi durumlarda hazır bulunanlar, sayıları çok da olsa, çoğu zaman konuşmadan, yalnızca seyirci kalmakla yetinir, durumlarını ancak uzun zaman sonra açığa vururlar. Oradakiler arasında da ağzını açmadan sabaha kadar oturmaya hazır kimseler vardır. Varvara Alekseyevna da belki amaçlı olarak söz söylemeden merakla dinlemiş durmuştu. General, bence burası için bizim heyecanımızdan çok bir hasta bakıcı ya da gece için güvenilir birisi gerekli, dedi. Prense sorup hastanın dinlenmesini sağlamalı. Yarın gene ilgileniriz. Doktor Enko, hırçın, öfkeli bir tavırla, saat 12 oldu, biz gidiyoruz, dedi prense. O bizimle mi gelecek, sizle mi kalacak? İsterseniz sizle kalın, yer buluruz, dedi prens. Keller kendisinden umulmaz bir şekilde heyecanlanarak generale yaklaştı. Gece için güvenilir birine gereksinim varsa ben arkadaşım için bu özveriye hazırım. Onun gibi bir insan için. Ben onu çoktandır büyük bir insan sayıyorum. Ekselans, ben eğitimimi tamamlamış bir insanım. Ama o eleştiriye başladı mı ağzından inciler dökülüyor. Ekselans. General çaresizlikle başını örtüye çevirdi. Prens Lizaveta Prokofievna'nın sinirli sorularına, kalırsa çok sevinirim, nasıl gider bu halle, diye karşılık veriyordu. Sen de uyuklar gibisin. Sen istemezsen ben onu kendi evime de götürürüm iki gözüm. Allah Allah, kendin de ayakta duramıyorsun, hasta mısın yoksa? Gerçekten Lizaveta Prokofievna az önce prensi ölüm döşeğinde bulmadı diye görünüşüne bakarak sağlık durumundaki iyiliği çok büyütmüştü. Ama yakında geçirdiği hastalık ve onu izleyen acı anılar, bu akşamki Pavlişçev'in oğlu belası, üstelik şimdi de Hipolit'in başına gelenler prensi ateşlendirecek kadar duygulandırmıştı. Öte yandan gözlerinin içinde başka bir kuşku, hatta korku vardı. Hipolit'in daha bir şeyler yapmasını bekler gibi korku içindeydi. Hipolit korkunç derecede solmuş, çarpılmış yüzünde ümitsizlikten gelme bir utançla birdenbire kalktı. Çevresine nefretle, ürkeklikle bakan gözleri, titreyen dudaklarına büzen gülümsemesi, içinde bulunduğu ruh halini açığa vuruyordu. Gözlerini yere indirdi. Sonra sendeleye sendeleye, hep öyle gülümseyerek taraşa merdiveninin başında duran Burdovski ile Doktorenko'nun yanına yürüdü. Onlarla birlikte gidiyordu. Korktum, başıma geldi diye bağırdı prens. Hipolit hızla, çılgınca bir öfkeyle ona döndü. Yüzünün her çizgisi titreyerek konuşuyor gibiydi. Ağzından tükürükler saçarak hırıltılı bir sesle "Ya, demek korktuğunuz buydu," diye haykırdı. "Sizce zaten böyle olacaktı. O halde şunu biliniz ki burada en çok nefret ettiğim biri varsa, hepinizden nefret ediyorum ya, o da sizsiniz. Ama sizden Yezid, çürük ruhlu, budala, hayırsever milyoner, sizden dünyada herkesten, her şeyden çok nefret ediyorum. Sizi çoktandır anladım ve adınızı duyduğum zamandan beri nefret ediyorum. Her şeyi düzenleyen sizsiniz. Beni bu bunalımı sokan da sizsiniz. Ölüm halindeki bir insanı bile utandırabildiniz. Korkaklığımın nedeni de sizsiniz. Yaşayacak olsaydım öldürürdüm sizi. İyiliğinizi istemiyorum sizin. İstemiyorum, duydunuz mu? Kimseden bir şey istemiyorum. Ne dediğimi bilmiyordum ben. Siz üstün gelmiş değilsiniz. Hepinize sonsuza dek lanet ediyorum. Hipolit tıkanarak durdu. Lebedev generalin karısına gözyaşlarından utandı diye fısıldadı. Zaten böyle olacaktı. Aşk olsun prense, içini okudu. Lizaveta Prokofievna ona bakmadı bile. Gösterişle dimdik duruyor, başını kaldırarak bu insancıkları aşağılayan bir merakla seyrediyordu. Hipolit sözünü bitirince general omuz silkti. Lizaveta Prokofievna davranışının hesabını sorar gibi kocasını yukarıdan aşağıya öfkeli bir bakışla süzdü, prense döndü. Sayenizde geçirdiğimiz güzel akşama teşekkürler prens. Ailemizin ilginç dostu. Maskaralıklarınıza bizi de kattığınız için memnunsunuz herhalde. Bu kadarı yeter aile dostumuz, sağ olun. Hiç değilse sizi iyice anlamak fırsatını verdiniz. Diğerlerinin gitmesini beklerken hanımefendi öfkeyle mantosunu düzeltiyordu. O sırada bir çeyrek saat önce Doktorenko'nun Lebedev'in lise öğrencisi oğlunu göndererek ötekiler için getirttiği araba geldi. General de karısının arkasından yapıştırdı. Doğrusu prens, bunu ben de beklemiyordum. Bu kadar dostluğumuzdan sonra. Ayrıca Lizaveta Prokofievna nasıl olur diye bağırdı Adelaide. Hızla prense yaklaşarak elini uzattı. Prens şaşkın şaşkın gülümsedi. Birdenbire sıcak, hızlı bir fısıltı kulağını yaktı sanki. Eğer bu pis adamlarla hemen ilginizi kesmezseniz ömrümün sonuna dek sizden nefret ederim, dedi Adlay. Kendinde değil gibiydi. Prens ona bakana kadar sırtını çeviriverdi. Zaten hiçbir şeyle, hiç kimseyle ilgisini kesmeye gerek kalmamıştı. Hasta Hipolit'i o sırada arabaya bindirdiler. Araba hareket etti. Bu ne zamana kadar devam edecek Ivan Fedorovic? Ne dersiniz? Bu terbiyesiz haylazlardan daha ne kadar çekeceğim ben? Canım, ben tabii hazırım ve prens... General prens elini uzattı ama sıkmadı. Gürültü ederek öfkeyle taraçadan inen Lizaveta Prokofievna'nın peşinden koştu. Adelaide ile nişanlısı ve Aleksandra prensle içten dostça vedalaştılar. Yevgeni Pavlovic de aralarındaydı. Yalnızca onun neşesi yerindeydi. Tatlı bir gülümsemeyle "Dediğim oldu. Ancak bu işin hiç suçunuz yokken size de dokunmasına üzüldüm," diye mırıldandı. Aglaev vedalaşamadan gitti. Ama o akşamın serüvenleri bununla bitmedi. Lizaveta Prokofievna hiç beklenmedik bir rastlantıyla daha karşılaşmak zorunda kaldı. Merdivenden inip parkı çeviren yola çıkar çıkmaz bir çift kır at koşulu parlak bir araba prensin köşkünün önünden hızla geçti. Arabada muhteşem bir kadın vardı. Evi 10 adım kadar geçer geçmez araba birden durdu. Kadınlardan biri aradığı bir ahbabı görmüş gibiydi. Prensi, belki daha da başka birini titreten güzel, çınlayan bir ses, "Yevgeni Pavlovic, sen misin?" diye bağırdı. "Sonunda bulabildim seni, pek sevindim. Kendi seni bulmaya bir iki adam yolladım. Bütün gün seni arıyorlar. Yevgeni Pavlovich yıldırımla vurulmuş gibi merdivende kala kalmıştı. Lizaveta Prokofievna da duraklamıştı. Ama o Yevgeni Pavlovich gibi bozguna uğramamıştı. Küstah kadını 5 dakika önce o insancıklara baktığı azamet ve küçümsemeyle seyrediyordu. Sonra bakışlarını Yevgeni Pavlovich'e dikti. Çınlayan ses, "Müjde!" dedi. "Kupfer'in senetleri için üzülme. Rogojin onları 30.000 aldı. Ben kandırdım. 3 ay kadar yüreğini serin tut. Biz kuplu adamlarına gelince, onlarla nasıl olsa ahbapça uzlaşırız. Anlayacağın her şey yolunda. Esenlikler, yarın görüşürüz." Araba yürüdü. Hızla kayboldu. Yevgeni Pavlovich öfkeden kıpkırmızı kesildi. Şaşkınlıkla çevresine bakarak sonunda "Delinin biri!" diye bağırdı. "Ne dediğini bile anlamadım. Kim bu kadın?" Lizaveta Prokofievna ona 1-2 saniye baktıktan sonra sert hızlı adımlarla köşküne doğru yürüdü. Hepsi peşinden gitti. 1 dakika sonra Yevgeni Pavlovich büyük bir heyecan içinde yeniden taraçaya geldi. "Gerçekten bunun ne olduğunu siz de mi bilmiyorsunuz prens?" diye sordu. Sinirleri hastalık derecesinde gergin olan Prens Mışkin, "Hiçbir şey bilmiyorum," diye yanıtladı. "Bilmiyor musun?" "Bilmiyorum." Yevgeni Pavlovich birdenbire güldü. "Ben de bilmiyorum. Vallahi bu senetlerle hiçbir ilgim yok. Şerefimle temin ederim. Ne oldunuz? Fenalık mı geldi? Düşecek gibisiniz." "Hayır, yok bir şey. İnanın bana, yok bir şey." 11. Yapan Çinler ancak 3. gün tam olarak insafa geldiler. Gerçi prens her zamanki gibi onların çoğunun kendisini suçlayarak cezalandırmalarını içten bekliyordu. Ama bir yandan da içinde Lizaveta Prokofievna'nın ona ciddi olarak dırdırdı. Bu yüzden dargınlığın bu kadar uzun sürmesi 3. günün sonunda prensi tam bir çöküntüye uğratmıştı. Bunda başka bazı olayların, özellikle birinin büyük etkisi olmuştu. Bunlar 3 gün içinde prensin kuşkular dolu kafasında büyüdükçe büyümüştü. Prens epeydir kendisini iki çelişik duygusunun etkisinden kurtulamamakla suçluyordu. Bunlar anlamsız ve rahatsız edici bir saflıkta, aynı zamanda korkunç, aşağılık bir kuşkuydu. Kısaca 3. günün akşamına doğru Yevgeni Pavlovich'le arabasından konuşan o değişik kadın, konusu kafasında korkunç, gizemli bir kişiliğe büründü. Prens'e göre muammanın aslı, işin diğer yönleri bir yana bırakılırsa şu noktada düğümleniyordu. Bu yeni garabette yine onu suçluyordu. Yoksa yalnız başka birisinin adını söylemiyordu. N, F, B harflerine gelince bu prensin düşüncesine göre masum bir yaramazlık, hatta tam anlamıyla çocukça bir yaramazlıktı. O halde bu konuya daha çok deşmek, üstünde durmak ayıp, bir bakıma onursuzluktu. Her şeye karşın ortalık karıştıran o çirkin gece toplantısının ertesi günü sabah Seyçe ile Adelaide'yi kabul etmek zevkine erdi. İkisi birlikte gezerlerken özellikle prensin sağlık haberlerini almak için uğramışlardı. Adelaide parkta gür, uzun, eğri büğrü dallı, yeni yeşermiş kovukları, yarıkları olan yaşlı, çok güzel bir ağaç görmüş, mutlaka resmini yapmaya karar vermişti. Yarım saat süren ziyareti sırasında hemen hemen yalnız bundan söz etmişti. Prens Serçe her zamanki gibi nazik, sevimliydi. Prens'e eski günleri açıyor, ilk tanışmalarına ait ayrıntıları hatırlıyordu. Akşamki olayın hiç sözünü etmediler. Sonunda Adelaide dayanamadı. Gülümseyerek gizlice geldiklerini itiraf etti. Bütün açıklaması da bundan ibaret kaldı. Ana babanın, özellikle Lizaveta Prokofievna'nın neşesinin yerinde olmadığı ziyaretin gizliliğinden anlaşılıyordu. Ama Adelaide ile Prens Seçe ziyaretleri süresince ne ondan, ne Aglaya'dan, ne de Ivan Fedorovich'ten söz açmışlardı. Yine gezmeye çıkarken prensi birlikte çağırmadılar. Evlerine çağırmanın da lafı olmadı. Yaptığı sulu boya tabloyu prense göstermek isteyen Adelaide'nin bulduğu çare dikkate değerdi. "Ne yapsam da bunu size bir an önce gösterebilsem?" diyordu. "Durun, kolye bize bugün uğrarsa onunla gönderirim. Ya da yarın yine prensle gezmeye çıkarken kendim getiririm." Böylece konuyu bu kadar ustalıkla ve herkesi memnun edecek biçimde çözümlediğine çok sevindi. Tam ayrılmak üzerelerken Prens Serçe ansızın hatırlamış gibi, Ha sahi dedi. Kuzum Lev Nikolayevich, dün arabadan Yevgeni Pavlovich'e bağıran kadının kim olduğunu biliyor. Nastasya Filipovna'ydı. O olduğunu hala öğrenmemiş miydiniz? Yanındakinin kim olduğunu bilmiyorum. Biliyorum, duymuştum. Ama böyle bağırmasının anlamı neydi? İtiraf ederim ki benim için bir sır oldu bu. Hem benim için hem başkaları için. Prensesçe belli olan aşırı bir şaşkınlıkla konuşuyordu. Mışkin, düz bir sesle, Yevgeni Pavlovich'e ait ve Nastasya Filipovna'nın ricasıyla Rogojin'in bir faizciden geri aldığı bazı borç senetlerinden söz ediyordu. Rogojin Yevgeni Pavlovich'i sıkıştırmayacakmış. Duydum, duydum sevgili prens. Ama buna olanak yok. Yevgeni Pavlovich'in borç senedi falan olamaz ki. Bunca servetle. Gerçi önceleri biraz havaliliği vardı. Hatta ben de yardımına koşardım. Ama bu kadar varlıkla tefecilere boğulmak, bu olanaksız. Hem Nastasya Filipovna ile aralarında böyle senli benli bir dostluk da olamaz. Asıl önemlisi bu. Kendisi hiçbir şey anlamadığına yemin ediyor. Ben de ona yürekten inanıyorum. Sevgili prens, bir de size şunu sormak istiyordum. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Hani mucize kabiliğinden kulağınıza bir şeyler geldi mi? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Emin olun bu işle hiçbir ilgim yok. Ama tuhaflaştınız prens. Tanınmayacak derecede değişiksiniz bugün. Böyle bir işte parmağınız olabileceğini nasıl düşünebilirim? Evet evet, bugün keyfiniz yerinde değil. Prens Serçe Mışkin'i kucaklayarak öptü. Böyle bir işle ne demek istiyorsunuz? Ben ortada hiç de böyle bir iş görmüyorum. Prens Serçe oldukça soğuk bir tavırla, kuşku yok ki bu kadın tanıklar önünde Yevgeni Pavlovich'e kendisinde bulunmayan, bulunmasına da imkan olmayan vasıflar atfederek belirli bir şeye engel olmak istiyordu. Prens Mışkin şaşırdı. Yine de sorgu dolu sakin bakışlarla Serçe'ye bakmayı sürdürdü. Ama öteki sustu. Mışkin sabırsızlıkla, öyleyse yalnızca bono değil dedi. Demek dün söylenenin ayrı anlamı varmış. Ya canım ben söyleyeyim siz karar verin. Yevgeni Pavlovich'in onunla, üstelik Rogojin'le ne ilişkisi olabilir? Tekrar ediyorum, çok büyük serveti var. Bunu çok iyi biliyorum. Amcasından da ikinci bir servet bekliyor. Nastasya Filipovna yalnızca... Prensesçe birden sustu. Prense Nastasya Filipovna'dan söz açmak istemediği belliydi. Prens Mışkin kısa bir sessizlikten sonra birdenbire "Şu halde Rodomski onu tanıyor." dedi. "Öyle olsa gerek, uçurumun biri. Ama öyle olsa da bu çok eski, 13 yıl öncesine ait olmalı. Yevgeni Pavlovich o zaman Toski ile tanışıyordu. Ama şimdi böyle bir şey olamaz. Hiçbir zaman senli benli olamazlar. Siz de biliyorsunuz ki kadın burada yoktu. Nerede olduğu da bilinmiyordu. Çoğu kimse onun yeniden ortaya çıktığını hala bilmiyor. Arabasını fark edeli 3 gün kadar oluyor. Daha çok değil. Nefis bir araba," dedi Adelaide. "Evet, araba olağanüstü." Nişanlılar Prens Mışkin'den pek dostça, hatta kardeşçesine ayrıldılar. Kahramanımız için bu ziyaret özel bir önem taşıyordu. Gerçi dün geceye kadar, belki daha da önce, bazı kuşkuları vardı. Ama bu ziyarete kadar bu kuşkular tam olarak aydınlığa çıkmamıştı. Şimdi ise her şey ortadaydı. Prens Serçe'nin olayı yanlış yorumladığı açıkça görülmüştü. Gene de gerçeğe yaklaşıyor, bir antrika kokusu seziyordu. Prens düşündü. Belki de çok doğru anlıyor da açıklamak istemiyor. Onun için bile bile yanlış yansıtıyor. Bir kere özellikle Prens Serçe tarafından yapılan bu ziyaretin bilgi almak niyetiyle olduğu son derece açıktı. Doğru ise onu açıkça bu antrikada ortak sayıyorlardı. Öte yandan sorun gerçekten öyleyse demek onun korkunç bir amacı vardı. Neydi bu amaç? Korkunç. Hem de ona nasıl engel olunabilirdi? Amacına güveni tam olunca ona engel olmak olanaksızdı. Prens bunu denemişti. Delidir, delidir. Bu sabah hepsi bir araya gelen bilmece gibi pek çok durumun zaman kaybetmeden çözümlenmesi gerekiyordu. Bu yüzden prensin hiç neşesi yoktu. Kucağında Luboçka ile gelen ve gülerek uzun uzun bir şeyler anlatan Vera Lebedeva onu biraz eğlendirdi. Ardından ağzı açık gezen kız kardeşleriyle Lebedev'in lisede okuyan oğlu da geldiler. Çocuk Apokalips'teki yeryüzünün su kaynaklarına düşen Pelin Yıldızı'nın babasının yorumuna göre Avrupa'yı saran demir yolları şebekesi olduğunu öne sürüyordu. Prens Lebedev'in böyle bir yorum yapacağına inanmadı. İlk fırsatta kendisinden sorulmasına karar verildi. Prens Keller'in de dünden beri onlara yerleştiğini, yakın bir zamanda çıkmaya niyetli görünmediğini de Vera Lebedeva'dan öğrendi. Kendisine göre arkadaş edinmiş, General Ivolgin'le de iyice ahbap olmuştu. Bununla birlikte Lebedevler'de yalnızca öğrenimini tamamlamak için kaldığını eklemişti. Zaman geçtikçe Prens Lebedev'in çocuklarından hoşlanıyordu. Kolya bütün gün orada değildi. Sabah erkenden Petersburg'a gitmişti. Lebedev de işleri için sabah karanlığında çıkmıştı. Prens sabırsızlıkla o gün ona %100 uğrayacak olan Gavril Ardalyonovic'i bekliyordu. Gavril Ardalyonovic akşamın 7'sinde yemekten sonra geldi. Prens onu görür görmez hiç olmazsa bu adam işin aslını biliyor diye düşündü. Barbara Ardalyonovna ile kocası gibi yardımcıları da olduktan sonra bilmemesi imkansızdı. Ama Ganya ile Prens arasındaki ilişkiler hala biraz tuhaftı. Prens ona Burdovski'nin işini izleme görevini vermiş, ayrıca bu konuda ricada bulunmuştu. Yalnız eskiden geçmiş bazı olaylara karşın aralarında hiç sözünü etmemeye kararlı oldukları bazı noktalar vardı. Prens'e arada bir Ganya, belki tam anlamıyla içten biri arkadaşlık istiyor gibi gelirdi. Şimdi bile Prens, Ganya ile aralarındaki buzun kırılma zamanının geldiğine inandığını sanıyordu. Oysa kız kardeşi onu Lebedevler'de beklediği için Gavril Ardalyonovic'in acelesi vardı. İkisi de bir iş için telaşlıydılar. Öte yandan Ganya, Prens'in sabırsızlıkla onu soru yağmuruna tutmasını bekliyorsa, bazı sırların açılacağını ve dostça dertleşeceklerini umuyorsa, kuşkusuz çok yanılıyordu. Prens 20 dakikalık ziyaret süresince çok düşünceli, hatta dalgındı. Bu bakımdan beklenilen, daha doğrusu Ganya'nın beklediği sorunun sorulması düşünülemezdi. Ganya da açılmadan konuşmaya karar verdi. 20 dakika durmadan bir şeyler anlattı. Güldü, deli dolu laflar etti. Ama asıl konuya yanaşmadı. Ganya bu arada Nastasya Filipovna'nın Pavlovska taşınalı henüz 4 gün olduğu halde herkesin dikkatini üzerine topladığını anlattı. Matroskaya sokağında Darya Alekseyevna'ya ait küçük, biçimsiz bir evde oturuyormuş. Ama arabası Pavlovska birinciymiş. Gençli, ihtiyarlı bir aşık kalabalığı hemen çevresini sarmış. Arabasına bazen atlılar eşlik ediyormuş. Nastasya Filipovna ahbaplık konusunda eskisi gibi titizmiş, seçerek görüşüyormuş. Gerekirse onu koruyacak dostları da varmış. Yazlıkta bulunan birisi resmi nişanlısıyla onun yüzünden kavga etmiş. İhtiyar bir general oğlunu lanetlemiş. Nastasya Filipovna arabasında sık sık Darya Alekseyevna'nın uzak akrabasından 16 yaşlarında çok çekici bir kızcağızı gezdiriyormuş. Kızın çok güzel sesi varmış. Bu yüzden geceleri evleri epey konuk topluyormuş. Her şeye karşın Nastasya Filipovna çok ağırmış. Giyinişi gösterişli olmamakla birlikte çok zevkliymiş. Kadınlar Nastasya Filipovna'nın zevkini, güzelliğini ve arabasını kıskanıyorlarmış. Ganya ağzından kaçırmış gibi, "Dünkü garip olay kuşkusuz bile bile düzenlendiği için hesap dışıdır," dedi. Nastasya Filipovna'yı suçlayabilmek için ya bilerek onu kovalamak ya da iftira etmek gerekli. Ama pek yakında olacağı da budur.